sen olsaydın.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sen Olsaydın programıyla sevgi, saygı ve muhabbetlerimizle yine sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyicilerimiz, 15 Temmuz'un yıl dönümünü yaşadığımız şu günlerde Sen Olsaydın programında istedik ki 15 Temmuz özel programıyla sizlerle birlikte olalım. Malumunuz o gece kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla nasıl topyekün bir direniş ruhu yaşandıysa her 15 Temmuz yıl dönümünde de bu ruhu diri tutacak, besleyecek, yaşayacak ve yaşatacak eserlere ve programlara ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. 15 Temmuz direniş ruhundan beslenerek şairler en güzel şiirlerini yazmalı. Sanatçılar en güzel bestelerini yapmalı, şarkılarını, marşlarını seslendirmeli. Ressamlar 15 Temmuz'u anlatacak en güzel resimlerini çizmeli. Yazarlar bu ruhtan esinlenen hikaye, roman ve makalelerini yazmalı. Yine bu ruhu anlatacak tiyatrolar sahneye konmalı, sinema filmleri, televizyon dizileri çekilmeli ki 15 Temmuz direniş ruhu canlı kalsın. İşte tam da sözüm bu noktasında 3 nokta koyalım ve hemen stüdyomuzdaki konuğumuza hoş geldin diyelim istiyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Usta Tiyatrocu Sayın Mehmet Tahir Ekiler bizlerle birlikte. Değerli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk sevgili kardeşim. Beni misafir ettiğiniz için teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ediyoruz. 15 Temmuz gecesinde sizin de ifadenizle kimilerinin payına şehitlik düştü, kimilerinin payına şahitlik düştü. Siz 15 Temmuz gecesinde eşinizle birlikte sokaktaydınız. Hı hı. Her şeyden önce bir vatandaş olarak, hı hı, bu ülkenin bir evladı olarak pek çok şeye şahitlik ettiğinizi biliyoruz şu ana kadar anlattıklarınızdan, paylaştıklarınızdan, ama bir kez de bu vesileyle özellikle yurt dışında bulunan dinleyicilerimize o geceyi tekrar anlatacak olsanız, Mehmet Tahir İkiler nelere şahitlik etti 15 Temmuz gecesi?
O gece aslında biraz saat 21 sıralarında televizyon haberlerinde Fransa'da geçen bir katliam haberi vardı. Hı hı. Canımı çok sıkmıştı o olay. Yani insanların üstüne kamyon sürüp vahşet görüntüleri vardı. Hanım mutfağa gitti. Ben de televizyon kanallarını değiştirmeye başladım. Bir ufaklık bir diziyi seyrederken ben de takip etmeye başladım. Sonra bir ara haberlerde böyle bir alt kuşak geçmeye başladı. Canlı yayınlar bağlantı. Başbakanın bir cümlesi, işte bu bir darbe kalkışmasıdır, merak etmeyin gibi bir kalkışma cümlesi. O an açıkçası elim ayağım titredi. Saatin kaç olduğuna dahi bakmadım. Eşime seslendim. O da farkında değil. Darbe oluyor dedim. Güldü. Ya dedim gel bak darbe
çünkü inanılmaz
oluyor.
İnanılmaz bir şey. İnanmadı. Değil mi?
İnanmadı. Evet. Böyle bir şeyin olacağı zaten mümkün diye, mümkün değil diye düşünüyorduk. Sonra bir 2-3 dakika öylece oturduk halının üzerinde, birbirimize baktık. Nasıl oldu bilmiyorum. Hadi sokağa çıkalım dedik. Yani içimizde hiç kimse, yüreğimizde hiçbir şey bizim hadi sokağa çıkın gibi bir şey söylenmedi. Eşim biraz bu konularda hep geriye durmuştur. Yani tartışmalarda, böyle bir sokak eylemleri, bir takım şeylerde aman geride duralım, işte bir sıkıntı yaşanır diye. Fakat bu sözü söyleyince çıkalım dedi. Eşim oğlumu uyandırdı. Aşağıda kayınvalidemize bıraktık. Sokağa
daha
çıktık.
Cumhurbaşkanımızın çağrısı yok, yok, olmadan
hayır,
önceki dakikalar.
23-30 sıralarıydı bunlar. Evet. Yani 23-30 sıralarıydı. Evet. Ben çıkarken, ufaklığı kayınvalideme bırakırken sosyal medyadan mesaj atmaya başladım. Dedim ki demokrasi için, işte birlik beraberliğimiz için, vatan için sokağa çıkalım. Sonrasını bakmadım altında gelen yorumlara. Sokağa çıktık, karanlık. Daha sonra bir baktık ki küçük büfelerin önünde insanlar yığılmış böyle. Elmalar, ne varsa büfede toplanıyor, yığılmış. Sonra çıktık hemen bir alışveriş merkezinin önündeki AVM'lerin önünde arabalar. Gece ışığı böyle bütün arabalar önüne yığılmış, ATM'lerden para çekiliyor. Oradan İstanbul yoluna çıktık. Benzin istasyonlarının hepsi kapalı. Yani kapalı derken kilitlenmiş. Hı hı. İlerledik, hiç kimse ne bir korna çalıyor ne bir şey. Aklımızdan da bir bayrak alma bile gelmedi o anda. Refleks olarak. Tandoğan Adar'a geldik. Pencere açık, yaz. Bir gacır gucur sesleri geldi. Bir tank sesleri geliyor ki, bir zırhlı sesleri. Durduk, önümüzden böyle 3-5 tane zırhlı araç geçti. Üstlerinde, ellerinde silah kuşanmışlar. Yüzleri robot gibi, böyle işte asker demeyeceğim o insanlar. Eşim pencereye bağırıyor, yapmayın, ne olur etmeyin. Yaptığınız darbe yanlıştır, siz bizim oğlumuzsunuz, yapmayınız falan, böyle yalvarıyor. Hızlı gittik, önlerine kenarda durduk. Elimize işaret ediyoruz, durun yapmayın, gitmeyin. 2-3 kere önlerine kestik. Sonra bu Atatürk Üniversitesi'nin Türk Eşi mezarlığı bulunduğu tarafa doğru giderken artık dedi ki önlerine kıracağız. Tankın önüne kırdık. O bütün zırhlı araçlar bir anda durdu. Bağırıyorlar, çekil, ateş edeceğiz. Sonra bir arkadan bir ses geldi. Ne duruyorsunuz? Geçin, ilerleyin. Ateş sesleri gelmeye başladı. Allah şahidim ki eşim de ben de bize ateş edeceklerini ya da bir şey yapacaklarını tahmin etmiyorduk. Eşim arkama saklandı. Ben hala yalvarıyorum, bu yaptığınız darbe yanlıştır diye. Sonra bir astsubay geldi. Bize dipçik darbeleriyle vurmaya başladı. Eşimi önce arabaya yolladı. Sonra beni yolladı. Söylediği ses şuydu. Bak, almazsan bu araba üzerinden geçeceğiz. Eşim ağlamaya başladı. Kenara çektim ama arkadan o emri veren kişi bağırıyor. Plakasını alın, plakasını. Bir baktık ki külliyeye doğru gidiyor. Onlardan önce arabadan süratle geçtik. Külliye o anda bulunduğumuz kavşağın boştu. Tam böyle orman tarafına dönüp genel merkezin tarafına doğru giderken 100-150 kişi caddenin üzerine toplanmış. Bir minibüsün üzerine de bir milletvekilimiz Şamil Tayyar konuşma yapıyordu. Çok az kişi vardı. Arabayı süratle kırdım. Dedim ki bak tanklar geliyor, siz burada konuşuyorsunuz. Şamil Bey dedi ki nereden geliyor? Şu taraftan geliyor. Sonra dedi ki dağılmasın kimse. Fakat bir anda 35-40 kişi, gençler, kadınlar, nereden geliyor? Şu taraftan, hadi yürüyün dedi. Bir 35 kişi o kalabalığın içerisinden üçte bir koptu gidiyor. Ben de arabanın anahtarını eşime attım. Dedim ki arabayı istop et, sen başında bekle. Ben de yanında Allah'a ekber diye gidiyoruz. Arkamdan eşim bağırıyor, ben de geleceğim ama arabayı kapatmayı bilmiyor. Tam böyle kavşağın oraya geldik, polisler önümüzü kesti. Geçmeyin, yollar kapatıldı. Ben az önce, iki dakika önce oradan geçtim, izin vermediler. Şehit olan kardeşim Fatih de vardı, birkaç kardeşim böyle, onları böyle ittiler. Dediler ki sen ne yapıyorsun? Yani biz buraya, elimize bir şey yok yani, ne zarar verecekler bize? Polisler geçmemize müsaade etti, ilerlemeye başladık. Önümüze gençler, arkada işte yaşı biraz olgun hanımlar ve işte kız çocukları, küçükler arkada gidiyor. Yaşlı bir amca, hiç unutmuyorum, aynen şunu söyledi: durun, gitmeyin. Öndeki gençler dinlemedi bizi. Onlar böyle hala gidiyorlar sloganlar atarak. Sonra dedik kelime-i şehadet getirin. O an oradaki insanların hiçbiri o kelime-i şehadet getirin cümlesinden bir şey anlamadık yani. Kelime-i şehadetler getirmeye başladı. Grup ilerlemeye başladı. Tam böyle kavşağın orada köprünün üstüne tankların namluları gözükmeye başladığında gençler koşmaya başladı. Arkada yaşlı kadınlar hızla geçtik. Yani 2-3 dakikada orayı aldık. Tankların külliye doğru giderken önlerine durdurduk. Allah şahidim, elimizde ne sopa var, ne bir şey var, ne taş var. Zaten jandarma genel komutanlığının önünde 30-40 kişiyiz.
Ama ya, durdurabiliriz umudu var, iman var, vatan sevgisi var.
O tankları durdurdu. Yani 3-4 tane amcamız tankların önüne geçirerek durdurdu o tankları, ilerlemesini. Birkaç tanesi tankın üzerine çıktı, namluları tutmaya çalıştı. Sonra bir albay, mahkemede, bu Mayıs ayında mahkemede, yüzüne bakarak yine gideceğim mahkemede. Olmadığını inkar ediyor. Elinde telsizle bir şeyler söylüyor. Yaklaştık. Birilerine emirler veriyordu. Yani durumun kötü olduğunu, müdahale edilmesi lazımdı. Ben dedim ki bak ateş emri veriyor. O ana kadar zaten o albaya gidene kadar tankın üzerinden bir kişi indi. Asker havaya bir el ateşi. Sonra bize doğru bir ateş etti. Yaşlı bir amcamız yaralı, vuruldu, yere düştü. Hiç kimse yerinden kıpırdamadı. O albayın öyle deyince ben dedim ki bak ateş emri veriyor, ne olur çekin, kaydedin. İnsanlar o kaydı alırken o albayın, albay tankların arkasından uzaklaştı. 10 metre uzaklaştı ki sırtım, önüm tanka, sırtım kalabalığa dönük. Ne olduğunu farkına varmadım. Bir anda böyle bir havai fişekler atıldı. Sağdan soldan böyle havai fişek görüntüleri, sarı renkte böyle. 15-20 saniye sürdü. Tut tut tut tut tut. Arkasından böyle tüfek sesleri. Bir sessizlik. Bir ölüm sessizliği. Yani yanımdaki kardeşim omzumu tuttu, çevirdi. Abi vuruldum dedi. İlk defa kanı orada gördüm. Çocuk Fatih olduğunu düşünüyorum. Olduğu yere yığıldı. Onun omzunu tutup hani kaldırmaya çalışırken bir baktım ki herkes yaralanmış. O albayın kenara çekilip giderken helikopter vicdansızca
kendi halkının
üzerine uçak savar mermileriyle ateş ediyor. Yere düşen, asfalta çarpan mermiler şarapnel parçalarıyla insanları, kimisi 35-40 arkadaşımın 20-25 tanesi hafif yaralı sağdan soldan, onlar yaralı şekilde, kimisi kendisini köprüden atıyor o kargaşa içerisinde, uzaklaşıyor ama geride 12-13 tane kardeşim yerde kıvranıyor. O bir kardeşiminden sonra bir baktım, herkes yardım istiyor. Doktor, hiç kimse elini uzatıp da yani askerlerden bir şey yok, hareket yok. Tankın altında 2-3 tane, birisi ablamız, en son bir toplantıda gördüm, karşılaştım, hakkını helal etsin. Tankın altındalar, hareket edince tank üzerlerine geçiyor. Tanklar kapalı. O albay geriye çekilirken o tankın üzerindeki askerler de tankın içine giriyor. Ateş edilirken onlara kurşun isabet etmesin, şarapnel isabet etmesin, tankın içine giriyorlar. Tankı geriye çektirmek için, altındaki insanları geriye çektirmek için o çeliklere vurduğumuz sesler duyulmuyor. Bir tanesi açtı kapıyı, tenezzül edip tankı geriye çekti ama onların çocukları onları sürükleyerek aldı götürdü. Geride 12-13 kardeşim yalnız çırpınıyor. Ve hemen arkamda Cuma daha kardeşim, Allah rahmet eylesin.
Amin.
Hayatımda ilk defa böyle bir şeyi orada şahit oldum. Ondan sonraki sene kurbanda kestiğim bir kanı gördüğümde akan kanı düşündüm ama Cuma'nın tertemizdi ya. Kafası yoktu. Yerde yatıyordu.
15 Temmuz şehitlerinden Cuma daha.
Cuma daha kardeşim. Sonra telefonum falan hep arabada unuttum. Yalvarıyorum, ne olur çekin şu vahşet. İnsanların görüntülerini çekin çünkü bu belgelenmesi lazım. Bir tane kız kardeşim böyle elinde telefona çek çek diyorum, bak bunu çek. Böyle bir 3-5 saniye geçti, bir çığlık attı o kamerayı da çeken. Telefonu yere attı. Cuma diye üzerine yığıldı. Benim çek dediğim kardeşim meğer yerde yatan Cuma'nın eşiymiş. Rukiye kardeşimmiş. İşte o saat itibariydi. Ben de film koptu.
Ne zor bir imtihan.
Koptu. Sonra telefonlar, insanlar yardımlar diliyor. Fakat ne ambulans, ne bir kimse, hiç kimse yardım etmiyor. Urfalı bir doktor kardeşim, genç bir kardeşim ayağımı tuttu böyle. Çaresizsiniz, hiçbir şey yapamıyorsunuz. Abi dedi, bak ben doktorum. Şurada arabam var. Senden ricam. Anahtar cebimde, alamıyorum. Sol omzu çok kötüydü. Ayağı neredeyse kurşun yaralarından kopmak üzereydi. Çok fena kan kaybediyordu. Abi dedi, şu cebinde anahtar var, onu aldı. Şu arabayı çalıştır. Burada ağır olan 3-5 kişiyi, benim de durumum çok ağır dedi, götürelim. Cebinden anahtarı çıkardım ama o anahtarla birlikte avucuma gelen kan, ya bu anlatılmaz işte. Rabbim bana o günü şahit kıldı. Benim gibi bir tiyatroyla ince ruhlu bir insana bunları yaşatacaksa Rabbimin vardı bir hikmeti dedim. Arabaya gittim. Son model bir araç. Fakat anahtarın sokacak bir şey yok. Yani değişik bir anahtar. Çalıştıramadım.
Belki de o ruh halinin etkisi.
Çalıştıramadım. Evet. Arabadan dışarı çıktım. Mehmet kardeşim, doktor Mehmet kardeşim muhtaç gözle bakıyor. Gitti gidecek. Dedim ki çalıştıramadım, hakkını helal et. Kimse de yok ki anahtar al çalıştır şunu diyecek. Yok. Yanına gittim. Hali yok. Abi dedi, bağlamamız lazım. Gömleğimi çıkardım. onun tarif ettiği şekilde ayağını bağladım. Sonra bir beyaz minibüs geldi. Eski püskü beyaz minibüs. Ben o an ambulans sanıyordum. Ama sonradan fark ettim. Kapağı açınca bir halı yıkama arabası. Bir bayan kardeşim, bir ben. O halı yıkama arabasının tesadüf eseri geçen kardeşim. Önce ağır yaralıları önce bir, iki, üç yan yana koyduk. Minibüs doldu. Geride 10 kişi var yerde. Bir tane araç gelmiyor.
Ve tek bir araç şansınız var. Evet.
Üst üste koyduk. İkinci sırayı koyduk. Sonra üç. En üstte yalvarıyor kimi. Çoğu zaten koyarken şehit olduğunu hissediyordum çünkü. Kimi kelime-i şehadet getiriyordu. En sonunda Mehmet kardeşim. O anki ruh halim, içeridekiler doktor yardım edin dediği zaman, bak doktor geldi deyip yaralı Mehmet kardeşimi en üstlerine koydum. Onun kendine faydası yoktu zaten. Sonra tam minibüs gidecek. Tanktan bir tanesi kapağı açtı. Şşş diye bir seslendi. Silahı bana doğrultmuştu. Arkada birisi daha var dedi. İlahiyat fakültesinde yaklaşık 25 gün ağır komada olan Mesut kardeşim tankların arkasında. Kimse yok. Ya böyle bir iştansızlık olamaz Sultan Hanım. Ayakta duran tankların yanında böyle görüyorsunuz ya, insan sıfatında 7-8 kişinin yanında yerde kıvranan yaralı insan var. Tek başına götüremiyorum. Gittim Mesut'a. Mesut bir şeyler söylüyor. Anlamıyorum. Askere diyorum ki yardım et. Yüzüme bile bakmıyor. Yerde yatan sanki insan değil. 20-25 metre o kardeşimi yerde sürükledim. Kollarından tutarak. En son Mesut'u da koyduk. Sonrası şu oldu. Etrafımda gelen sesler, işte sonra birkaç kişi daha geldi. Cumhurbaşkanı kaçtı ifadeleri geldi. Başından aşağı kaynar sular yıkıldı. Eğer öyle bir şey olmuş olsa zaten bitmiştim. Çünkü elinde silahlı olan insanlar zaten bizi suçlu göreceklerdi. Bizi vatan haini göreceklerdi. O an aklımdan tasavvur ettiğim bu. Beni zorla çıkarttırdılar o meydandan.
Bu arada yaralılar da gönderdi.
Yaralıları gönderdim. Evet. Ama sonrasında fark ettim ki o yaralılar hemen jandarma genel komutanlığının önünde, az çok orayı tasavvur edenler düşünürler. 3-4 apartman aşağıda 100 metre ileride malum örgütün, FETÖ örgütünün bir hastanesi vardı. Önce oraya uğramışlar. Işıkları söndürmüş ha. Ya bir hastane düşünün ki. Hipokrat yemini etmiş insanlar hastane ışıklarını niye söndürür? Kapıları niye kapatır? İşte bu vicdansızlar, o geceyi planlayan bu vicdansızlar bana ve aileme bu acıyı yaşattılar. Hani diyorum ya işte, yanı başımda Cuma'nın kafası koparken 50 metrelik alanda yanımdan geçen şarapnel kurşun, Rabbim bana şehitlik makamını uygun görmedi. İşte böyle Temmuz ayı geldiğinde de inanmayan kardeşlerimize de anlatma vazifesi düştü. Çünkü benim baba mesleğim tiyatro ve meddahlık. Peygamber Efendimiz'in döneminden gelme bir meddahlık sanatı, anlatma sanatı. Anlatma sanatı düştü bana. Bu anlattıklarımın Rabbim şahit kıldı. O günkü görüntüleri, tesadüf eseri birkaç kardeşim çekmiş. Geçen mahkemede inkar ettiler. Ve bizi elinde sopa, işte bir takım şeylerle onları tahrik ettiğimizi söylediler. Ve yasa dışı örgüt işaretleri yaptığımızı söylediler. Allah'tan görüntüler vardı. Ve darbeyi bilmiyoruz diyen insanların önünü durdurdum. İnkar eden o albayın önünde durdum ve emir veren o albayın önünde yaptığın darbe yanlıştır dedim. Ve inkar eden o kişinin yüzüne bakarak da o mahkemede bunu söyledim. Bugün belki iki dünyada bunun hesabını soracağım onlara. Çünkü o yanı başımda şehit verdiğim o 4-5 kardeşim, gazi kardeşlerimin hesabını bu dünyada mahkemeler elbette soracak ama öbür dünyada yakalarına yapışacağız. ruh halim hiç, bazen hiç iyi olmuyor. Ertesi gün kalkıp sosyal medyayı çok kullanıyorum. İdam gelsin yazmak istiyorum. Gelsin artık şu idam. Çünkü onların o mahkemedeki tavırlarını gördükçe elim ayağım titriyor. Yüzümüze bakıp tebessüm etmeleri, elim ayağım titriyor. Yüzümüze bakarak yalan söylemeleri. Ve en kötüsü de ne biliyor musunuz Sultan Hanım? 23:30'da yazmış olduğum sosyal medyanın saat 06 gibi işte bu 05:06'da Boğaz Köprüsü'ndeki hainler teslim olduğunda telefonuma baktım. Altında binlerce mesaj var. Ve çok gelen mesajlar sanatçı arkadaşlarım. Saat saat baktım. Kimisi tiyatro diyor, kimisi oyun diyor, kimisi şu diyor, çıkmayın diyor. Benim mesajımın altına konan saatlere baktım. Cuma'nın şehit verdiğim saatti. Neresi tiyatroydu?
Evet, tam da işte bunu sormak istiyorum. Usta bir tiyatro sanatçısı olarak bu bir tiyatroydu, 15 Temmuz tiyatroydu diyenlere sizin cevabınız ne olur? Hani yıllarca tiyatro oyunları yazdınız, sahneye koydunuz, aynı zamanda genel sanat yönetmenliği göreviniz devam ediyor. Herhalde usta bir tiyatro sanatçısı neyin tiyatro olup neyin tiyatro olmadığını aslında tüm halkımız gibi ayırt edebilir de özellikle size bu soruyu sormak istiyorum hazır stüdyoda konuğumuzken.
Ben,
15 Temmuz tiyatroydu diyenlere cevabınız ne olur?
İşte 05 sabah ezanı işte o tarihlerde o saatlerde baktığımda altına yazacak cevap dahi bulamadım. Çünkü hangi gözlükle bakıyorlardı onu tasavvur edemiyordum. Bizim orada yaşadıklarımızı bilse hala tiyatro diyecekler miydi onu da bilemiyorum. Çünkü bahsettikleri tiyatronun içinde büyümüş bir insanım.
Peki onlar nerede yaşıyordu ki? Onlar da Türkiye'nin...
Biz vatan elden gidiyor diye sokağa çıktığımızda onlar ekmek elden gidiyor diye sokağa çıkmış. Belki bir benzinliğin bir takım şeylerin önündeydiler. Günahını almak istemiyorum herkesin. Ama eğer tiyatro diyorlarsa ben bir tiyatro sanatçısıyım, tiyatroda doğdum. Tiyatroyu ayakta tutan oyunculardır. Oyuncuları da hangi kast şirketinden toplarsınız ki tankların önüne geçecektir ki tankların altına yatacaktır ki benim hayatta yanı başındaki eşim hangi parayla hangi pulla tutacaksınız ki o insanlar sokağa çıkacak birilerinin yönetmenliğinde o oyunları oynayacak.
Canını feda edecek.
Cumhurbaşkanımızın sözüyle birlikte sokaklarda insanlar döküldü. Eğer Cumhurbaşkanımızın çağrısı olmasaydı bakın Allah şahidim ki bu darbe gerçekleşirdi. Çünkü ben sokağa çıktığımdan işte yarıma kadar ki bire kadar ki olan saatte sokaklar öyle dolu değildi. Biz o helikopterden taranırken sokaklarda 35-40 kişi vardı. Ama ne zaman Cumhurbaşkanımız dedi insanlar iğne atsan yere düşmüyordu. Biz Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız sokağa çıkın mı dedi ki ben tiyatro. Başbakanımız yönetmen miydi ki hadi çıkın sokağa dedi. Biz Başbakan'ın sözünü duyduğumuzda açıklamalarda çünkü Sayın Başbakan şöyle bir ifade kullanıyordu. Bu bir darbe kalkışması merak etmeyin yatıştıracağız. Sakin olun. Yani şimdi bu ifadeyle kim çıkar ama ben çıktım çünkü 12 Eylül'ü yaşadım. Abimin sokak sokak kovalandığı günleri yaşadım. Bir hafta 10 gün Üsküdar'da evimizde mahkum kaldığımızı yaşadım. Askerin sorgusuz sualsiz evimizi basıp yatak yorgan etrafı dağıttığı günleri yaşadım. Köprü yoktu. Bu vapurdan geçerken 3 kere aramak, vapurdan inerken 3 kere aramak, mahalleye girerken ben bunları yaşadım. Sokakta oynayamadım o günleri, ekmeksiz kaldığımız günleri yaşadım. Bildiğim için ben o gece çıktım. Bana bu tiyatro diyenlerin, özellikle bunu diyen sanat çevresindeki kardeşlerimizin sanat şuurundan şüphe duymaya başladım. Ben iyi bir tiyatro oyuncusu hangi paraya tutulur ki oraya gelir?
Şehit olan, gazi olan, o binlerce vatan evladının hepsi o zaman oyuncu kategorisinde mi?
Evet. Evet.
Zihin tutulması. Evet. Vatan hainliğiyle zihin tutulması birleşince ortaya böyle bir tablo çıkıyor ne yazık ki. Sayın Hocam, peki siz hem o gecenin şahitlerinden biri, hem bu vatanın bir evladı, hem de bir tiyatro sanatçısı olarak üzerinize düşeni yaptınız ve karanlığa karşı direniş oyununu yazdınız, sahnelediniz. Evet. Kısaca kalan vaktimizde son olarak bundan bahsedelim istiyorum. Karanlığa Karşı Direniş tiyatro oyunu sergilendi. Geri bildirimler nasıldı? Oynandı, sahneye konduğu andan itibaren nasıl tepkiler geldi?
Ben gerçeği sahneye koymaya çalıştım. Yaşananları aktarmaya çalıştım. Benim o gece yaşadıklarımı sahneye aktarmaya çalıştım. 6 episodluk bir bölüm. Bunun bir episodunu kendime ayırdım. O gün sokağa çıktım ve sokakta yaşadıklarımı. O geceki kahramanları elimden geldiği kadar resmetmeye çalıştım. Gerçek dokusuna sadık kalarak. Şunu gördüm.
Orada o şehadet getirin diyen amca da vardı değil
evet,
mi? Yaşlı
evet,
amca.
Evet, evet, evet. Yani onun... Şimdi bu yerde yatan kardeşlerim yardım istediklerinde... Elini uzatıp tuttuğumda onlara yardım edememem. Çünkü etrafındaki apartmandaki insanlar bizi seyrediyordu. Hiç kimse sokağa çıkamıyordu. Telefonlar ellerinde bir yerleri arıyordu ama yasaklamışlardı. Sokağa girişleri yasaklamışlardı. Orada şunu gördüm. O gece yerdeki kan öbekleri. O Mehmet kardeşimin cebinden anahtardan çıkardığım zamanki o kan ve o kanın kokusu. Ve şahit olmam. Ve bir tiyatro sanatçısı olarak da bunu anlatmam gerektiğini düşündüm. Bunu sahneye koyduğumda açıkçası bu kadar çok ilgi ve dikkat çekeceğini tahmin etmedim. Sonra belli bir süre oynadıktan sonra kaldırmak zorunda kaldım. Çünkü bu iş farklı yerlere gidiyordu. Yani bu işin ticari meta olmaması gerekiyordu. Sonra fark ettim ki bunu ticaretini yapan tiyatrocu kesimleri var. Bununla 15 Temmuz'un ruhuna şahit bile olmayan, o gece sağda solda uyuyup da ertesi gün 15 Temmuz ruhu diyerek tiyatro yapıp bundan bilet karşılığı para satan insanları gördüm. O yüzden oyunumu geri çektim. Bununla ilgili talepler oldu. Para karşılığı vermemi istedim, vermedim. Elimden geldiği kadar da o geceyi yaşatmak adına buna sahip olacak, buna bu oyunu gençlerimize anlatacak kurum ve kuruluşların destek olmasını bekledim. Sağ olsunlar. Onlar da verdiği destekler sayesinde Karanlığa Karşı. Çünkü o gece saat 23.30'da çıktım. Saat 0.30 sıralarında karanlığın dik alası o jandarma genel komutanlığı önündeydi. O gece bir karanlık çökmüştü üzerimize ama saat 01 sıralarındaki insanların su gibi sokaklara aktığında da aydınlığın geldiğini gördüm. O bir direnişti. Karanlığa Karşı direnişti. İnsanlar gönül ışıklarıyla sokakları aydınlattılar. Vatanlarına sahip çıktılar. Şimdi bugün nefes alabiliyorsak, özgürce nefes alabiliyorsak, demokrasi içerisinde ruhumuzu dinlendirebiliyorsak, o gece şehit olan kardeşlerimiz, o gece gazi olan kardeşlerimiz sayesindedir. Rabbim mekanlarını cennet eylesin.
Amin.
Onlara
amin.
Çok şey
Allah
borçluyuz. Unutmamak lazım, unutturmamak lazım. Ben bir tiyatro sanatçısı olarak elimden geldiği kadar da son nefesime kadar sahnede unutturmayacağım. Yazılarımda, hikayelerimde unutturmayacağım. Bu kadar.
Şahitliğiniz ve sanatınızla bu 15 Temmuz ruhunu besleyerek yaptığınız her bir çalışma için Allah sizden de razı olsun. Paylaştıklarınız ve anlattıklarınız için de çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum.
Size tekrar o günleri belki hatırlattık, yaşattık ama başta da dediğim gibi 15 Temmuz direniş ruhunu, diriliş ruhunu canlı tutmak adına her birimizin üzerimize ne düşüyorsa, hani ben ne yapabilirim ki demek değil. Ben bir programcı olarak elimden bu geliyordu. Bu 15 Temmuz özel programını yapmaya çalıştım. Siz tiyatro sanatçısı olarak, hatta orada çok hoşuma giden bir husus vardı afişlerinizde. Karanlığa Karşı Direniş, yazan Türk milleti ifadesi.
Evet.
Çok güzel, manidar bir ifadeydi. Halkımız yazdı bu direnişi
evet.
Ve siz de tiyatroya taşımış oldunuz o geceki şahitliğinizin dışında.
Evet.
Çok teşekkür ediyorum
ben
tekrar
teşekkür
katılımlarınız
ediyorum.
İçin. Değerli dinleyicilerimiz, geldik birlikteliğimizin sonuna, haftaya yine sizlerle birlikte olacağız. Yine 15 Temmuz özel programında ikinci bir birlikteliğimiz olacak haftaya. Görüşünceye, buluşuncaya kadar hoşça kalın. Allah'a emanet olun.
Sen olsaydın.